Ayrım 3, Doğu'dan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 38, 2. bölüm. Adam hatıralarının içine gömülmüşken odanın telefonu çaldı. Arayan Tanya'nın bir yeğeniydi. Murad'ın cenazesinde çocukluk arkadaşları adına bir konuşma yapmak isteyip istemeyeceğini Tanya adına soruyordu. Hattın diğer ucundaki onun duraksadığını fark edince kürsüye kimlerin çıkacağını saymanın ikna edici olabileceğini düşündü. Sayılan hemen her isimde adamın yüzü buruşuyordu. Ama içinde bulunulan koşullar yüzünden teklifi kesin bir ifadeyle reddetme küstahlığını gösteremiyordu. Henüz ne söyleyeceğini bulmaya çalışırken konuştuğu genç, "Çarşamba saat 11'de yapılacak," dedi. Adam derhal bu sıradan açıklamaya kurtarıcı bir sis bulutu gibi sarılarak ne yazık ki o tarihe kadar burada kalmasının imkansız olduğu, çünkü tam da o gün öğrencilerinin sınavını yapması gerektiği cevabını verdi. Akşam not defterine tam bir yalan diye yazacaktı. "Şubat ayından beri ücretli izindeyim. Ekim ayına kadar da ne dersim, ne seminerim, ne de sınavım var. Ama dünyayı bana vereceklerini de bilsem Murad'ın cenazesinde konuşmak istemezdim." "Neden?" "Şimdilik bir şey söyleyemiyorum. Bu soruya hazırlıksız yakalandığım için aklıma gelen ilk cevabı vermiştim. Normalde sezgilerime güvenirim. Yanılmaz oldukları için değil, çok düşünüp taşındığımda, işin önünü arkasını fazla hesaplamaya çalıştığımda veya daha da kötüsü, lehteki ve aleyhteki gerekçeleri zihnimde iki rakip sütun halinde sıralamaya kalktığımda çok daha fazla yanıldığımı yıllar geçtikçe anladım da ondan. Bu nedenle artık iki akıl yürütme tarzı kullanıyorum. Birinde kafam bir kazan gibi çalışıyor, aynı anda tüm etkenler içine boca ediliyor ve kafam onları benim haberim bile olmadan bilgi işlemden geçirip nihai sonucu bana hap halinde teslim ediyor. İkinci tarzda kafam adi bir mutfak bıçağı gibi çalışıyor. Avantajlar ve sakıncalar, duygusal yan ve akılcı yan gibi kaba kavramlar yardımıyla gerçekliği parçalara bölüyor. Bu da aklımı biraz daha karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Kim bilir kaç kez mükemmel nedenlere dayanan feci kararlar almışımdır. Veya tam aksine sağduyuyu hiçe sayan gerekçeler en güzel kararların yolunu açmıştır. Bu nedenle artık kendime şunu telkin ediyorum. Önce göz açıp kapayıncaya kadar karar ver. Sonra sabırla kendi içine yönel ve bu tercihin nedenlerini anlamaya çalış. Cenaze bahsinde ağzımdan kendiliğinden çıkan red kararını en azından kendi gözümde gerekçelendirmek ve dolayısıyla pişmanlığımı hafifletmek fazla vaktimi almadı. Murad'ın son yıllardaki davranış biçimi düşünüldüğünde ölüm nedeniyle bile olsa onun için düzenlenecek saygı gösterilerine katılmama hiçbir neden yok. Tanıdığınız birinin vefatı nedeniyle taziyelerinizi nazikçe sunmak başka bir şeydir. Özel olarak onun cenazesinde siyasi müttefikleriyle, iş ortaklarıyla, ağaları ve kullarıyla çevrili bir halde konuşmak için kalkıp Paris'ten gelmiş olmak izlemini vermek farklıdır. Geçmiş arkadaşımın savaşın çirkefliği içinde içli dışlı olmak zorunda kaldığı tüm bu şahsiyetlerin hangi yollardan güçlenip zengin olduklarını gayet iyi biliyorum. Ne onların peşinden ne de onlardan önce kürsüye çıkmak isterim. Hatta işin aslı ellerini bile sıkmak istemem. Bu ülkeyi terk ettimse tek nedeni bu elleri sıkmak zorunda kalmamaktı. Birkaç dakika sonra Murad'ın dul eşi bizzat arayıp ısrar etti. Gidişini hafta sonuna erteleyemez miydi? Adam aynı yalanı her türlü manevi baskıyı engellemek amacıyla kesin ve kestirip atarcasına tekrarlayarak bu isteği reddetti. "Üzgünüm, gitmem lazım. Öğrencilerim beni bekliyor." Ağır bir sessizlik oldu. Tanya onu ikna etmek için gereken kelimeleri, o ise nasıl özür dileyeceğini bulamıyordu. Sonunda Tanya anlaşılan kaderine razı olmuş bir halde şöyle dedi. "Anlıyorum. Her ne olursa olsun onu görmek için uçağa atlayıp geldiğini asla unutmayacağım." Bu kadirşinas tavır adamın gönlündeki pişmanlık ateşini hemen körükledi. Gerçi fikrini değiştirmedi ama cenaze töreninde bulunmayacak olmasını bir sevgi jestiyle telafi etmek istedi. "Ortak arkadaşlarımıza yazıp neler olup bittiğini haber vermek niyetindeyim. Eminim onlar da sana dostluk mesajları göndermek isteyeceklerdir. Albert, Naim ve daha birkaç kişi." Evet, yaz onlara diye onayladı Murat'ın dul eşi. Yıllardır onlardan haber almadım. Üzüleceklerdir sanırım.
Kesinlikle.
Eski arkadaşları onun anısına bir kez daha bir araya getirmek ne güzel olurdu. Mesela önümüzdeki Nisan'da seneyi devriyesi için sence gelirler mi?
Niye gelmesinler?
Hatta daha bile erken olabilirdi. Mesela 40'ında.
Adama göre arkadaşları içtimaya çağırmak için fazla erken bir tarihti bu. Ama dul eşi kırmak istemiyordu. Eğer böyle istiyorsan onlara pekala teklif edebilirim.
Peki sen de gelecek misin?
Nasıl olsa daha konuşuruz bunu.
Kaytarıyorsun.
Hayır Tanya, kaytarmıyorum. Ama her şeye de şu anda karar verecek değiliz. Önce arkadaşlara bir yazıp onların durumunu öğreneceğim. Sonra haberleşiriz.
Safsaklıyorsun diye yineledi Tanya. Yarın gideceksin ve bu proje unutulacak. Halbuki arkadaşın o kadar isterdi ki.
Sesi hıçkırıklara boğuldu. Eğer istersen bu akşam uğrar görürüm seni. Bu buluşma işini sakin sakin konuşuruz. Böylece ben de arkadaşlara kesin öneriler götürebilirim. Ne dersin?
Adamın derdi sadece kendini rahatsız hissetmesine yol açan bir konuşmayı kısa kesmek değildi. Gerçekten yola çıkmadan önce Tanya'yı bir kez daha görmek istemişti. Onunla yeterince zaman geçirmediği duygusuna kapılmıştı. Sonuçta bu yolculuğa Tanya'nın isteği üzerine çıkmıştı ve onunla hemen hemen hiç konuşmamıştı bile. Sadece kliniğe o ayaküstü ziyareti yapmış, hiçbir şey demeden el sıkışmışlardı, o kadar. Cenaze töreninden önce kaçıp gitmeyi tasarladığına göre en azından bir süre Tanya ile birlikte olması gerektiğini düşünmüştü.
Akşam kaça doğru yalnız kalırsın söyle bana, seni görmeye geleceğim.
Çok uzun bir sessizlik. Arkadan gelen gürültüler olmasa hattın kesildiği sanılabilirdi. Murad'ın dul eşi sonunda cevap verdiğinde sesinin acı bir alayla kısıldığını fark etti adam.
Zavallı adam, sen gerçekten de göçmen olup çıkmışsın. Saat kaça doğru yalnız kalırsın diye soruyorsun bana. Bu ülkede böyle bir günde yalnız kalmak ha? Köydeyim, eski evdeyim ve herhalde çevremde 100 hatta 200 kişi var. Komşular, kuzenler, uzaktan tanıdıklar ve hayatımda hiç görmediğim insanlar. Her yerdeler. Salonlarda, mutfakta, koridorlarda, odada ve büyük taraçada, her yerde. Bütün gece ve önümüzdeki günlerde de burada olacaklar.
Yalnız ha? Yalnız kalacağımı mı sanıyordun?
Git sen. Hiç pişmanlık duymadan atla uçağına git, evine dön. Paris'e. Daha sonra farklı koşullarda görüşürüz yeniden.
Tanya'nın kocasını kaybettiği bir günde adam aynı üslupla cevap veremezdi. Bu kadar saldırganlık karşısında tabii ki öfkelenmişti. Ama telefonu kapatmadan önce sadece şu kadarını söyledi.
Tamam, daha sonra görüşürüz. Kendine dikkat et.
Böyle bir hücumu hiç hak etmedim. Ben dostluk göstermeye, özenli olmaya çalışıyordum. Onun huyuna gitmeye gayret ediyordum. Bana bu şekilde saldırmasını mazur gösterecek hiçbir sebep yoktu. Belki de yalnız kalıp kalmayacağını sormakla hata ettim. Bunu bir yerme veya acıma işareti diye görmüş olabilir. Aslında misafirler gitsin, sen aile efradıyla yalnız kal da eve öyle geleyim demek istemiştim. Ama benim sözlerimi bir bahane olarak kullandı zaten. Öfkesinin gerçek nedeni Murad'ın cenazesinde konuşmayı reddetmem. Belki daha da geride Murad'la olan uzun süreli bozuşmamız yatıyor. Eğer cenazede konuşmayı kabul etseydim, bu küslüğe kesin bir şekilde son vermiş olacaktım. Ama hiç kimse beni buna mecbur edemeyecek. Pohpohlamalara da uyarılara da karnım tok. Hele böylesi bir öfke boşanmasının bana adım attırma şansı hiç yok. İstediğim kadar akıl yürütüp mazeret arayayım. Bir türlü sakinleşemiyorum. Çok gücendim. Tanya'nın saldırısında beni en çok yaralayan evine dön demesi oldu. Paris'i artık evim olarak görüyor olabilirim. Ama bu benim doğduğum şehirde de kendimi evimde hissetmeme engel mi? Her halükarda hiçbir gerekçe, arkadaş olsun olmasın, yasta olsun olmasın, üçüncü bir şahsa yabancı olduğumu bu şekilde yüzüme vurma hakkını vermez. Madem ki beni kovmak istiyorlar, ben de gitmiyorum. Gitme vaktini ancak ben uygun gördüğüm şekilde saptayacağım.
3. Bölüm.
İşin aslı adam ülkeden bu kadar çabuk ayrılmak niyetinde hiç değildi. Cenaze törenine katılmaktan kaçınmak için bahane olarak üniversitedeki işlerini öne sürdüğünde kendini kapana kısılmış gibi hissetmişti. Ama aslında ne ertesi gün ne de sonraki günler uçağa binip gitmesini gerektiren bir durum vardı. Nirengi noktalarını yeni yeni bulmaya başlamıştı ve henüz hiçbir bıkkınlık hissetmiyordu. Bir anlamda Tanya'nın saldırganlığı imdadına yetişmişti. Daha dostça bir tavır gösterseydi muhtemelen cenazeye katılmadan ülkede kalmaktan utanır ve uçağa binip giderdi. İstemeye istemeye yapsa bile başka türlüsü elinden gelmezdi. Ama şimdi kalmaya kararlıydı. Aklında bir plan şekillenmiş ve hemen eşi Dolores'e telefon edip bunu paylaşmıştı. Ülkede bir müddet daha kalacak ama izini belli etmeyecekti. Karar alır almaz hareketlendi. Resepsiyonu arayıp faturayı hazırlamalarını istedi ve havaalanına ne kadar zamanda gidildiğini sordu. Eğer birisi oteli arayıp kendisini sorarsa uçağa binmeye gittiği cevabının verilmesini istiyordu. Aynı nedenle otelden çıktığında da orada bekleyen taksilerden birine binmedi. Kuyruğun en başındaki şoför kapıyı açınca ilerideki dükkanlardan biraz alışveriş yapacağını söyledi ve tekerlekli valizini arkasından çekerek oradan uzaklaştı. Birkaç dakika yürüdükten sonra bir köşeden sonra bir diğerinden saptı ve boş geçen bir taksiyi durdurdu. Şoföre Bertrayer köyüne, Semiramis oteline gitmek istediğini söyledi. Adam ancak araba şehir trafiğinden kurtulup bir dağ yoluna girdiği zaman otel sahibesini aradı. Semiramis de üniversitedeki arkadaş grubundandı. Adam Fransa'ya gittiği zaman bir süre bağlantıları kopmuş ama sonra tekrar temas kurmuşlardı. Semiramis son yıllarda iki kez Paris'e gitmiş, adamın evinde akşam yemeği yemişler, Dolores'le tanışmıştı. Güzel Semi de adamdan ülkeye geri döndüğünde mutlaka kendisine de uğrayacağına dair söz almıştı. Numarayı tuşladı ve kim olduğunu bile söylemeden ''Taksideyim, yarım saat içinde senin orada olacağım.'' dedi. ''Adam!'' Neredeyse çığlık atmıştı. ''Ülkede olduğunu bile bilmiyordum.'' ''Dün geldim, benim için bir odan var mı?'' ''Bana ne zaman, hatta yaz ortasında bile gelsen senin için her zaman bir oda bulunur, bunu bil. Bu bir tarafa, gerçeği söylemem gerekirse otel zaten boş sayılır.'' ''Daha iyi ya.'' ''Öyle mi? Muhasebecim seninle aynı fikirde değil.'' Kadın güldü ve adam da gülerek özür dileme ihtiyacını duydu. Aradığım şeyin sükunet olduğunu söylemek istemiştim sadece. Buraya geldiğimi kimseye söylemedim ve Tanya dışında hiç kimseyi görmedim. Ama o da benim geri dönüş uçağına binmek üzere olduğumu sanıyor. Biliyorsun sanırım.
Murat'ı mı? Tabii biliyorum.
Son zamanlarda görmüş müydün onu?
Birkaç kez. Ya sen? Bozuşmuştunuz biliyorum. Barıştınız mı sonra?
Hem evet hem hayır. Anlatırım gelince. Cenazeye gitmeyi düşünüyor musun?
Evet mecburum. Sen gitmeyecek misin?
Sanmıyorum.
Yanlış yapıyorsun. Cenazeye gitmemek olmaz.
Kendime göre sebeplerim var. Açıklarım sana. Ülkede olduğumun bilinmesini istemiyorum. Birkaç günlüğüne gizlenmeyi tercih ediyorum. Buna gerçekten ihtiyacım var. Senden başka kimseyi görmek istemiyorum.
Kimseyi görmeyeceksin, sakin ol. Zaten hiç kimse de otelde olduğunu tahmin edemez. Seni odana kapatacağım, kapıyı da kilitleyeceğim.
O kadar da değil. İki kısa gülüş, bir sessizlik, sonra sadece nezaket gereği bir soru.
Dolores yanında değil mi?
O gelemedi. Son dakikada ortaya çıktı bu iş, çalışıyor. Beni yine de kabul edersin değil mi?
Seni görmek için sabırsızlanıyorum.
Taksi otele giden ağaçlı küçük yola girdiğinde açık duran parmaklığın yanında Semiramis, üç çalışanıyla birlikte onu bekliyordu. İhtiyar bir kapıcı, üniformalı bir resepsiyon görevlisi ve genç bir bellboy. Bellboy araba durur durmaz bagajı açtı ve valizi kapıp indirdi. Patronu oda 8 dedi. Adam taksi ücretini ödemek için cüzdanını çıkarmıştı. Ama şoför onun uzattığı parayı değil, otel sahibesinin açık camdan uzattığı banknotu almayı tercih etti.
''Kadın çoktandır yurt dışındasın, buranın adetlerini unutmuşsun.'' dedi kendinden emin bir sesle. Böylece misafirinin her türlü itiraz şabasını baştan engellemek istemişti.
Doğduğu ülkede işler gerçekten böyle mi yürürdü? Adam pek emin değildi. Ama öne sürülen gerekçe karşısında eli kolu bağlanmıştı. Her göçmen pot kırmaktan çekinir ve ülkede kalmış olanlar onda gülünç düşme korkusunu ve sıradan bir turiste dönüşmenin utancını kolayca utandırmayı başarabilirler. Adam parasını cebine koydu. Aynı nedenle arabadan indiğinde arkadaşını Fransa'da olsa rahatlıkla yapacağı gibi kucaklamaktan çekindi. Şoförün ve otel çalışanlarının bakışları önünde sadece elini sıkması daha yerinde olmaz mıydı acaba? O zaman kollarını boynuna dolayıp kısaca sarılan kadın oldu ve daha sonra onu Belle Époque tarzında yapılmış vitraylı bir sundurmanın arkasındaki giriş kapısına doğru götürdü. Bir saat sonra Semiramis'le birlikte otelin en üst katındaki üç tarafı boydan boya camlarla çevrili verandada sofraya oturmuşlardı. Görüntüleri ve masadaki mumlar gecenin içinde camlara yansıyordu. Önce 10 küçük tabak, sonra 10 küçük tabak daha, sonra bir 10 veya 15 tabak daha sıcak ve soğuk meze getirdiler. Sofra koca bir turist sürüsünü doyuracak kadar yiyecekle dolmuştu.
''Sence bize yetecek mi bu kadar?''
Kadın hiç gülümsemeden, ''Bunlar sadece senin için, ben yemek yedim.'' dedi. Söylediğinin yanlış anlaşılmasından korkan adam, ''Şaka yapmıştım.'' diye atıldı hemen. ''Ben de şakayı şakalamıştım.'' diye cevap verdi ev sahibisi, korsanca bir gülümsemeyle. Sonra ekledi, ''Hatırlasana, eskiden de mizah duygum olduğunu söylerdin. Sen ve ben aramızda leb demeden leblebiyi anlardık, birbirimize göz kırpardık. Nüktenin neresinde gülmem gerektiğini belirtmek zorunda hissetme kendini.
Kızma bana Semi. Bu kadar yıldan sonra ülkesine dönmek kolay değil. Temkinli, dikkatli, ölçülü olmak zorundayım. Çünkü artık nirengi noktam yok. Sürekli olarak karşımdakileri incitmekten çekiniyorum. Çok eski arkadaşları bile. Onlarla eskiden yaptığım gibi konuşup konuşamayacağımı bilmiyorum. İnsanlar değişiyor biliyorsun.
Ben değişmedim adam. O kadar genç ve ince değilim artık ama içim değişmedi. Ben herhangi bir hanım değilim. Sen de benim için asla herhangi bir beyefendi olmayacaksın. Zamanın böyle akıp geçmesinden ve bizi içli dışlı konuşan penguenlere çevirmesinden nasıl nefret ediyorum bilsen. Ben otel sahibesi, sen de seçkin profesör rolü oynamak zorundayız.
Ama bu akşam değil dedi şampanya kadehini kaldırarak.
Adam da sanki karşılıklı ant içiyorlarmış gibi bu akşam değil diye yineledi. Tokuşturdukları kadehlerini yavaşça dudaklarına götürdüler. Güzel Semi gerçekten de az değişmişti. Söylediğinden de daha az. Yanık teninde hiçbir kırışıklık göze çarpmıyordu ve zümrüt gözleri o deniz derinliğini hala koruyordu. Eskisi kadar ince değildi belki. Ama zaten arkadaşının belleğinde de hiçbir zaman ince bir kadın olarak yer etmemişti. Ülkedeki kadınların çoğundan daha uzun boyluydu. Sağlıklı, hatta balık etliydi. Bu hali de ne geçmişte ne de şimdi çekiciliğinden bir şey eksiltmişti. Maître d'hôtel elinde peçeteye sarılı bir şişeyle hiç gürültü yapmadan masalarına geldi. Kadehleri doldurduktan sonra patronuna sordu.
''Biraz ışık açayım mı?''
''Hayır Francis, mumlar yeterli.'' Maître d'hôtel başını salladı ve yerine döndü. ''O dönemi özlüyorum.'' diye kaldığı yerden devam etti Semiramis. ''Senden daha çok özlediğim kesin. 48'ine gelmiş bir kadının 18 yaşını özlemesi çok sıradan bir olay diyeceksin. Ama bu ülkede, dünyanın bu bölgesinde başka bir şeyler var. Sanki bir yoldaymışız gibi geliyor ve ne zaman bir adım atsam az önce ayağımın bulunduğu yer dağılıp toz haline geliyor. Hatta bazen yol da ayaklarımın altında çökmeye başlıyor ve göçükle birlikte sürüklenip gitmemek için adımlarımı hızlandırmak zorunda kalıyorum.''
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.